sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'ı dinlemeyenler. Dünya üzerindeki tüm insanların önüne dünyadaki hiçbir imkanla kıyas dahi edilemeyecek kadar büyük bir imkan sunulmuştur. Ancak insanların büyük bir bölümü bu büyük imkanı görmezden gelir, akıl ve vicdanlarıyla değerlendirmeyip geri çevirir. Allah yeryüzündeki tüm insanlara dünyada iyilik, adalet, bolluk ve huzur dolu bir hayat sunmaktadır. Ahirette ise insanın aklının dahi alamayacağı nimetlerin en güzelleri içinde ebedi bir yaşam vaat etmektedir. Bu davet Allah'ın elçileri ve insanlara bir rehber olarak indirdiği kutsal kitapları aracılığıyla tarih boyunca tüm insanlara yapılmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de Kur'an aracılığıyla tüm insanlara yaptığı bu davet, hakkıyla takdir edebilenler için çok büyük bir lütuftur. Vicdan ve akıl sahibi her insandan beklenense, böylesine büyük bir fırsatı dikkatle değerlendirmek, önem vererek üzerinde düşünmektir. Aksi bir tutum, yani Kur'an'da bildirilen gerçekleri göz ardı etmekse, ahiret gününde büyük bir pişmanlığa sebep olacaktır. Allah'ın davetine bugün icabet etmeyenler, o zorlu gün geldiğinde, keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Enam suresi 27 derler. Ama artık pişman olmak için çok geçtir. O gün her insan için dünya hayatları boyunca yapıp ettikleriyle ilgili hüküm verilmiştir. O gün herkes alacağı karşılığı almıştır. Ancak dünya hayatındaki bu kaçışın üzerinde en çok durulması gereken yön, insanların içinde ne yazdığını dahi bilmeksizin, Kur'an okumaya, öğrenmeye ve dinlemeye karşı direnmeleridir. Bu insanlar tarafsız ve ön yargısız bir şekilde Kur'an ayetlerini değerlendirmez, adeta ne yapacakları ezberletilmiş bir robot gibi elçilerin davetini reddederler. Oysa bu red, insanları büyük bir yıkıma götüren ilk adımdır. Ancak insanların büyük bir bölümü, içinde bulundukları şiddetli gaflet hali ve fikri saplantı nedeniyle bunun farkında dahi değildirler. Bu programın hazırlanış amacı da insanları kendilerini dünyada ve ahirette çok büyük bir kayba uğratacak bu ön yargılı bakış açısına karşı uyarmaktır. Amacımız, geçmişteki tüm salih müminlerin yaptığı gibi, iman eden ya da etmeyen herkesi her türlü ön yargıdan ve fikri saplantıdan arınmış bir şekilde Kur'an okumaya, Allah'ın ayetleri üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektir. Ancak bu uyarma ve hatırlatma, sadece Allah'ı ve Kur'an'ı inkar edenler için değil, aynı zamanda iman ettikleri halde Kur'an ahlakından uzak bir hayat yaşayan kimseler için de geçerlidir. Amacımız, henüz daha vakit varken her insanı yeniden Kur'an'da bildirilenler üzerine düşünmeye sevk etmek ve Rablerine teslim olmaya davet etmektir. İnsan doğduğu andan itibaren öğrenme isteği içinde çevresini araştırır durur. Ancak çocukluk yaşlarındaki araştırma ve öğrenme isteği, zamanla yerini büyüklerinden kalma hazır bilgilere, gelenek ve göreneklere bırakır. Kayıtsız şartsız kabul edilen bu kalıplaşmış bilgilerin sonucundaysa, düşünme yeteneğini kaybetmiş ve gördüğü duyduğu şeyleri sorgusuz sualsiz uygulayan bir insan modeli ortaya çıkar. Bu kişi için artık toplumun kötü dedikleri kötü, iyi dedikleri de iyidir. Kötünün neden kötü, iyinin de neden iyi olduğunu araştırmaya ise gerek yoktur. Zaten geleneksel anlayışlar üzerine kurulan bu toplumda sorgulamak ve araştırmak adeta yasaklanmıştır. Bu konuda en dikkat çekici olansa eskilerden kalan bilgilere en derin bağlılığın din konusunda yaşanmasıdır. İnsanlar geleneklerle, törelerle, hatalı bilgilerle ve geçmiştekilerden kalma yalan yanlış uygulamalarla birleştirdikleri kendi dinlerini uygularlar. Bu dinin kuralları farklı, yasakları farklı, ahlak anlayışı farklıdır. Bu din Allah'ın vahyinde ve Peygamber Efendimizin sünnetinde olmayan pek çok kuralı da beraberinde getirmiştir. En tehlikeli sonucuysa insanlar arasında hak ve gerçek dine karşı bir ön yargı oluşturmasıdır. İnsanların büyük bir bölümü edindikleri ön yargılar, yanlış bilgilendirmeler ve taraflı değerlendirmelerin bir sonucu olarak gerçek dinden uzaklaşırlar. Hatta çoğu zaman bu kişiler Allah'ın adının anılmasına, ayetlerinin okunmasına dahi tahammül edemeyecek bir hal alırlar. Günlük hayatlarında olaylara tarafsız yaklaşan ve ön yargılı tutumları eleştiren kişiler bile din söz konusu olduğunda bir anda son derece sabit fikirli olurlar. Üstelik bu yaptıkları karşısında öne sürebildikleri bir mazeretleri de yoktur. Demagojilerle, bozuk mantıklarla bu düşüncelerini savunmaya çalışırlar. Ancak bu kişilerin herhangi bir sebebe dayanmadan Allah'ın ayetlerinden, Kur'an ahlakından kaçmalarının altında gerçekte birçok neden yatmaktadır. Tarih boyunca büyük küçük tüm değişimlerin karşısında insanların tutucu tavırları yer almıştır. Bilimden eğitime, ekonomik düzenden adalet sistemine kadar her konuda yeniliğe ve değişime karşı çıkılmıştır. Ancak karşı çıkarken savunulan doğrular ya da yanlışlar olmamıştır. Her zaman için alışkanlıklar, gelenekler ve görenekler ölçü alınmıştır. Kur'an'da bu zihniyet ataların dinine bağlılık olarak tanımlanır. Böyle bir anlayışa sahip insanlar, kendilerine geçmişteki atalarından kalan yaşam ve ahlak biçimini tüm detaylarıyla vasiyet alırlar. En büyük yanılgıları ise bu vasiyete sıkı sıkıya bağlı kalmanın büyük bir erdem olduğunu sanmalarıdır. Elçilerin Allah'a iman etmek için yaptıkları davete, atalarının dinine uyan kişiler hep inkarla karşılık vermişlerdir. Gerçekten de inkarcıların takip ettikleri yol, atalarının yolu, okudukları ise atalarının eserleridir. O yolun dışında bir yol izlemez, o kitapların dışında başka bir kitap okumazlar. Atalarının en doğru yolda olduklarına inanır, onların hayat şekillerini kendilerine örnek alırlar. Onların söyledikleri her sözün kendilerine hayat verdiğini düşünürler. Bu bağlılık o kadar güçlüdür ki, geçmişteki atalarının pek çok hataları, eksiklikleri olduğunu onlara göstermeye çalışan kişileri kendilerine en büyük düşman bilirler. Zaten bu nedenle de en büyük korkuları atalarından vasiyet aldıkları dinlerinden geri döndürülmektir. Bu nedenle de her türlü yeniliğe ve fikre karşı tüm güçleriyle direnirler. Bu direnç bazen sözle veya tehditle, bazen de alayla ya da fiziksel saldırılarla ortaya çıkabilir. Allah, inkar edenlerin bu tavrını, peki ya atalarınız aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler, Bakara suresi 170 ayetiyle bizlere bildirmektedir. Ancak onlar dinlerine olan bağlılıkları nedeniyle hiç kimsenin atalarından daha akıllı olabileceğine ihtimal vermezler. Anlatılan doğruları işitmek istemez ama neden reddettikleri sorulduğunda hiçbir mazeret öne süremezler. Çünkü elçinin onları davet ettiği şey gerçek din olan Kur'an'dır. İşte insanlar atalarının dinine olan bu körü körüne bağlılıkları nedeniyle Kur'an'ın gerçeklerinden kaçar ve Allah'ın vahyini göz ardı ederler. İnkar eden bir topluluk için atalarının doğru yolda olması, yaptıkları şeyin akılcı ve mantıklı olması önemli değildir. Zaten onlar doğrunun peşinde de değildirler. Onların tek yaptıkları doğru ya da yanlış atalarının yolunu izlemektir. Bunun dışında hiçbir şeyi dinlemeleri mümkün değildir. Çünkü bu insanlar akıllarını ve vicdanlarını devre dışı bırakmışlardır. Vicdanlarına başvurup doğru olanı görebilecekleri ve irade göstererek doğruları uygulayabilecekleri halde kendilerine öğretilenlerle yetinirler. Kendilerine öğretilenleri doğru mu yanlış mı soruşturmadan körü körüne uygulamak onlar için bir anlamda hazıra konmak demektir. Bu zihniyetse vicdanın körelmesinin ve iradesizliğin bir sonucudur. Ancak bu kadar değer verip her şeyin üzerinde tuttukları atalarını kıyamet gününde yanlarında göremeyeceklerdir. Dünyada kendilerini Allah'ın yolundan uzaklaştıran, şeytanın yoluna çağıran insanlar hesap günü onları yapayalnız bırakacaktır. İnsanların Kur'an'ı dinlememelerinin en önemli nedenlerinden biri de dünya hayatına olan şiddetli bağlılıkları ve bu hayatlarının hiç bitmeyeceği yönündeki büyük yanılgılarıdır. Bu nedenle de dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu düşünmezler. Her insanın hiç beklemediği bir anda ölüm melekleriyle karşılaşacağını, o an yanına dünya hayatına dair hiçbir şey alamayacağını da akıllarına getirmezler. O gün hiçbir insana ne tüm hayatı boyunca sahip olmak için çabaladığı mal ve mülk ne de değer verdiği yakınları, dostları eşlik etmeyecektir. O gün insan yapayalnız bir şekilde Rabbinin karşısına çıktığında tüm yapıp ettikleri önüne getirilecektir. İşte o an dünya hayatının geçici bir deneme yeri olduğunu istisnasız tüm insanlar idrak edeceklerdir. Ama o gün pişman olmak için artık çok geçtir. Bu gerçekleri akıllarına getirmeyen insanların dine ve dünya hayatına yönelik çok farklı bir bakış açıları vardır. Hayatın eğitim, evlilik, iş üçgeni içinde bir koşuşturmadan ibaret olduğunu, bunların dışında bir hayatın mümkün olmadığını düşünürler. Bu nedenle de zihinlerini sadece bu üç konu meşgul eder. Olayları bu bakış açısına göre değerlendirir, kararlarını buna göre alır, buna göre uygularlar. Üzerinde derin derin düşünülmesi gereken konuları da bu bakış açılarına göre sıralarlar. Nasıl para kazanacakları, geleceklerinin nasıl olacağı, iş hayatında nasıl başarılı olacakları, evlilik hayatları, eğitimleri, kariyerleri. Saatlerini bu konuları düşünmekle geçirir, ince ince planlar yaparlar. Ancak hayatın en büyük gerçeği olan ölümü düşünmekten kaçarlar. Çünkü bu kişileri şeytan kışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. Muhammed Suresi 25. Dünya hayatının hiç bitmemesini istemelerinin altında yatan neden de işte dünya hayatına yönelik beklentileri ve yıllara yaydıkları hedefleridir. Kur'an okumaktan ve Kur'an'da bildirilen gerçekleri düşünmekten kaçtıkları için başka insanların kendilerine bu apaçık gerçeği anlatmasına da fırsat vermezler. Oysa Kur'an'ı okusalar ya da kendilerine yapılan davetlere kulak verseler, Allah'ın hoşnut olacağı şekilde bir hayat sürdürmenin önemini ve aciliyetini kavrayacaklardır. Böylece kendileri ve yakınları için yarar sağlayacak, sonsuz cehennem azabından kurtulmayı umabileceklerdir. Bu kavrayış ve umut her insan için çok önemlidir. Çünkü asıl varılacak yurt sonsuz ahiret hayatıdır. İnsanların Kur'an'da bildirilen gerçeklerden kaçmalarının bir başka önemli nedeni ise içlerindeki şiddetli büyüklük duygusu yani kibirleridir. Kendi fikirlerinin doğruluğuna ve kusursuzluğuna o kadar inanmışlardır ki bunlardan daha doğru bir fikrin varlığını asla kabullenmek istemezler. Böyle bir düşünce dahi onları rahatsız eder. Allah'ın ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yaratıktır o. Bakara suresi 206 ayetinde de bildirildiği gibi insanı inkara sürükleyen de işte bu büyüklük gururudur. Böyle insanlar Kur'an'a davet edildiklerinde onu inkar ederler. Çünkü hak dine tabi olmaları demek, o ana kadar batıl bir inanca sahip olduklarını kabul etmeleri demektir. Yıllar boyunca yanlış bir yol izlediklerini, doğru yolda olmayan kişileri kendilerine önder seçtiklerini itiraf etmeleri demektir. Aynı zamanda yazdıkları, okudukları, değer verdikleri tüm bilgilerin büyük bir yanılgı olduğunu da öğrenmeleri demektir. Ki bu onlar için olabilecek en büyük felakettir. Bu felaketi yaşamamak için her türlü deliliyle ortaya çıksa dahi sahip oldukları fikirlerin hezimetini kabul etmek istemezler. Çünkü kibirleri buna izin vermez. Kibirleri ayette bildirildiği gibi onları günaha sürükler. Oysa yapmaları gereken Kur'an ayetlerini işittikten ve tek gerçek olduğunu idrak ettikten sonra hemen tevbe edip yepyeni bir hayata başlamaktır. Kolay olan yol ve Allah'ın hoşnut olacağı ahlakta budur. Aksi hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat demektir. Allah, inkar edenlerin içinde bulunduğu bu karanlık ruh halini, vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Nem suresi 14 ayetiyle bizlere bildirmektedir. Ancak kibirleri bu insanları doğru yoldan engellemekte ve çok büyük bir ziyana uğratmaktadır. İnkarcıların Kur'an'ı dinlememelerinin, ondan kaçmalarının en önemli nedenlerinden biri de çok şiddetli bir fikri saplantı içinde olmalarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, atalarından ve çevrelerinden öğrendikleri yaşam ve düşünce tarzları, bu kişilerin hayata bakışları üzerinde çok büyük bir etki oluşturmuştur. Bunlar üzerinde en ufak bir değişiklik ya da yenilik fikri dahi onların çok şiddetli bir tepki göstermelerine neden olabilir. Hatta yenilikle ve hak bir gerçekle gelen kişilere karşı saldırgan ve öfkeli bir tutum takınmalarının nedeni de işte bu fikri saplantılarıdır. Bu fikri saplantı adeta bir perde gibi insanların birbirlerini dinlemelerini ve görmelerini engellemektedir. Aslında Kur'an'a yapılan davet, insana batıl, hatalı ve yanlış düşüncelerinden, fikirlerinden arınma fırsatı sunan çok büyük bir imkandır. Böyle bir durumda akılcı olan tavır, bu daveti yapan kişiyi dinlemek ve kendisine davet ettiği kitabı okumaktır. Vicdan sahibi bir insanın, kendisine anlatılanların önceden sahip olduğu fikirlerden daha doğru olması durumunda, kendi fikirlerini terk etmekte bir sakınca görmemesi gerekir. Oysa fikri saplantı içinde olmak insanı akılcı, mantıklı, sağduyulu, tarafsız düşünmekten alıkoyar. Üstelik burada söz konusu olan dünya üzerindeki her insanın yaşaması gereken tek gerçektir. Allah'ın tüm insanlara gönderdiği Kur'an her insanın kurtuluş bulmak için teslim olması gereken yegane hak kitaptır. Herhangi bir konuyu dinlemeden, dikkatle düşünüp değerlendirmeden, ismini duyar duymaz reddetmek ancak sabit fikirli kimselerin yapacağı bir iştir. Ama insana yaratıcısı tarafından gönderilen ve uyulması gereken tek kitap olan Kur'an'ı dinlememek, onun ayetlerini okumamak tüm bunlardan çok daha ciddi bir konudur. İnsanın dünyaya yönelik herhangi bir konuda yanlış bir fikre sahip olması belki ona çok büyük bir zarar vermeyebilir. Ama Allah'ın emirlerini dinlememe konusunda yaşadığı fikri saplantı, kişiyi sonucunda cehennem ateşine götürebilecek çok ciddi bir tehlikedir. Her insanın böyle bir duruma düşmekten şiddetle kaçınması gerekir. İnsanların saplantılı düşünceleri sadece dine bakış açılarıyla sınırlı kalmaz, tüm yaşamlarında kendini gösterir. Bu sabit fikirlilik, düşünce biçimlerini çok köklü biçimde etkisi altına alır. Bundan dolayı senelerce aynı fikri savunup aynı doğru ve yanlışlara sahip olurlar. Bu kurallar yüzünden özgür ve rahat düşünemez, yeni fikirler savunan kitapları okumaz ve öğrenmezler. Yeniliklerden zevk alamaz ve hayat standartlarında en ufak bir iyileştirme yapmazlar. Bu konudaki en açık örnekler sıkça rastladığımız materyalist ve komünist felsefeye sahip çevrelerdir. Bu kişileri gördüğünüzde hemen tanırsınız. Giyim stilleri, saç şekilleri, konuşma üslupları, verdikleri örnekler yıllardan bu yana hiç değişmemiştir. Üzerinden asırlar geçmiş fikirleri savunur, bu fikirleri mutlak doğrular gibi gösterir, kişisel tecrübelerini her ortamda örnek olarak verirler. Karl Marx'ın Das Kapital'ini, Charles Darwin'in Türlerin Kökeni ya da Mao'nun Kızıl Kitabını 10 yıllar boyunca kendilerine başucu kitabı edinirler. Bu sararmış, soluk, okunmaktan yıpranmış kitapları tekrar tekrar okur, altlarını çizer, adeta ezberlerler. Bu kitaplardaki tedavülden kalkmış bilgileri ısrarla savunur, bu kitaplarda bir hata ya da yanlış bir bilgi olabilme ihtimalini dahi kabul etmezler. Sadece kendi düşüncelerine yakın yayınlardan takip ettikleri ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemedikleri için hala bu kitaplardaki bilgileri doğru ve bilimsel zannederler. Büyük bir sabırla Marx'ın 19. yüzyılın karanlık sayfalarında kalmış öngörülerinin ve ütopyalarının gerçekleşmesini beklerler. 20. yüzyılın başlarında bilimsel gelişmeler karşısında yok olup giden Darwin'in iddialarının hala geçerliliği olduğunu zannederler. Sadece kendileri gibi düşünen kimselerle görüşür, yıllarca aynı gazeteyi okur, aynı filmleri tekrar tekrar seyrederler. En çok kullandıkları cümle ise, ben yıllardır hiç değişmedim, bundan 40 yıl önce neyi savunuyorsam hala onu savunuyorum sözüdür. Oysa Kur'an ahlakına davet edilmeleri, bu insanların geçmiş hatalarından çıkarımlar yapıp daha iyisine yönelmeleri için büyük bir fırsattır. Ancak fikir saplantısı içindeki bu kimseler, kendilerine tavsiyede bulunmak isteyen kişileri de küçük gördüklerinden, yapılan teklifleri, iyi niyetle hatırlatmaları hiç düşünmeden reddederler. Peki ama her türlü yeni bilgiye, fikre ya da bilimsel gerçeğe ön yargıyla yaklaşan bu kimseler, hiçbir fayda elde edemedikleri bu fikri saplantılarından neden vazgeçmezler? İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki etkisi karşımıza çıkar. Şeytan, inkar eden kişilere yaptıkları işleri süslü ve çekici gösterip kendilerini doğru yolda sanmalarını sağlamaktadır. Vicdanlarının sesini dinlemeyen ve Kur'an'dan kaçan bu kimselerse şeytanın bu aldatmacasına kanmaktadırlar. Doğruları görebilen, eksik yönlerini fark edebilen bu insanlar, zamanla göremeyen, doğruları fark edemeyen, gerçeklere kulak tıkayan insanlar halini almaktadır. Bazı insanlar kendileri Kur'an ayetlerini inkar ettikleri gibi diğer insanları da inkar etmeye teşvik ederler. Bunlar şeytanın telkinlerine sözcülük yapan ve toplum üzerinde hakimiyet kurmuş lider vasıflı kişilerdir. En büyük amaçları ise dinsizliğin insanlar arasında yaygınlaşmasıdır. Bu kişilerin sayıca çok fazla olmaları gerekmez. Toplum üzerinde maddi ve manevi olarak etkileri olan, ekonomik gücü ellerinde bulunduran veya toplumun düşünce yapısını yönlendirebilecek araçlara sahip kişiler olmaları yeterlidir. Bu şekilde istedikleri yöndeki telkinleri kolaylıkla kitlelere ulaştırabilir, insanları kolaylıkla yönlendirebilirler. Bu araçlar sayesinde insanların çoğunluğunu istedikleri şekilde düşündürmeyi, konuşturmayı, hayatlarını şekillendirmeyi başarırlar. İnkar edenlerin önde gelenlerinin bu yanlış yönlendirmeleri genel olarak halk arasında teslimiyetle karşılanır. Bu kişilerin ağızlarından çıkan her sözü hemen kabul eder, büyük bir titizlikle uygularlar. Tüm hayatlarını buna göre şekillendirmekten herhangi bir sıkıntı duymazlar. Tarih bu gibi kötülüğün önderleriyle doludur. Yakın tarihimizde Stalin, Hitler, Franco, Mussolini, Mao gibi eli kanlı liderler inkarcıların önderleri olmuşlardır. Bu kişiler, iktidar sahibi oldukları dönemlerde insanların tüm hayatlarını kendi kontrolleri altına almışlardır. Aynı zamanda türlü propaganda yöntemleriyle düşüncelerini, günlük hayatlarını ve sosyal yaşamlarını bizzat kendileri yönlendirmişlerdir. Tüm iletişim araçlarını kendi düşünceleri doğrultusunda kullanmış, istedikleri şekilde eğitim verilmesini sağlamıştır. İnsanların zararlı düşünceler edinmelerini engellemek için istedikleri kitapların okunmasına izin vermiş ve istemediklerini toplu halde imha etmişlerdir. Farklı düşüncelerin varlığına dahi tahammül edememiş, aykırı tüm düşünceleri vahşice ortadan kaldırmışlardır. Dinsizliği insanlar arasında yaymak için her türlü yöntemi denemiş, kiliseleri, camileri tahrip etmiş, dini eğitimi ortadan kaldırmışlardır. Bu kişilerin yaptıkları, Kur'an'da geçen ifadeyle insanları ateşe çağırmak olmuştur. İnsanlar bu inkarcı önderlerin güçlü telkinleri sayesinde düşünemeyen, göremeyen, konuşamayan, akledemeyen kişiler haline gelmişlerdir. Kendilerini yaratanın ve onlara hayat verenin Allah olduğunu göz ardı etmişlerdir. Önder kabul ettikleri kişinin sözüne göre hareket etmiş, onun hoşnut olmayacağı bir tavırda bulunmaktan korkmuşlardır. Önderlerinin baskılarını mazeret göstererek Kur'an'ın emirlerinden kaçan insanlar Allah'ın huzuruna çıkarıldıklarında korkup emirlerine uydukları bu liderlerden hiçbirini yanlarında bulamayacaklardır. Herkes tek başına hesap verecek ve tüm yapıp ettikleri eksiksiz olarak önlerine getirilecektir. Dolayısıyla küfrün önderlerinin dünyadaki güç, zenginlik, ihtişam, iktidar sahibi görünümleri yanıltıcıdır. İnsanların hak dinine gelen elçilere ya da elçilerin yoluna davet eden samimi Müslümanlara karşı inkarcı tavırları tarih boyunca hep benzerlik göstermiştir. Kavmin ileri gelenleri elçinin sözünü dinlememek, çağırdığı hak dine uymamak ve kaçmak için hep aynı yöntemleri kullanmışlardır. Peki bu benzerliğin aynı sözlerle ve aynı tavırlarla karşılık vermelerinin nedeni nedir? Hepsinin birlikte okudukları bir kitap mı vardır? Yoksa bu kişiler ilk insan var olduğundan beri hep aynı kişinin yolunu mu izlemektedirler? Bunun nedeni dinden uzak kişilerin hep aynı yerden emir almaları, aynı önderin sözünü dinlemeleridir. İnsanların Allah'a iman etmelerini ve elçilerin sözüne itaat etmelerini engelleyen bu önder şeytandır. İnsanları maddi ya da manevi etki altına alan kişiler de aslında şeytanın telkin ve etkisiyle hareket etmekte, onun sözünü dinlemektedirler. Allah, onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar. Nisa suresi 117 ayetiyle insanların şeytanın yolunu takip etmekle hayırdan da uzaklaştıklarını bildirmektedir. Oysa insanlar şeytanı kendilerine dost ve veli edinmekle çok büyük azapla sonuçlanacak bir yola adım atmışlardır. Çünkü Kur'an'da bildirildiği gibi şeytan kime arkadaş olursa artık ne kötü bir arkadaştır o. Nisa suresi 38. İnsan şeytanı dost edindiği zaman onun tavsiyeleriyle, ilhamıyla ve emirleriyle hareket etmeye başlar. Bir işe başlamadan önce, bir konuşma yapmadan önce ya da bir karar almadan önce hep bu sahte dostuna danışır. Her işini şeytanla istişare eder, şeytanla birlikte planlar. Şeytanın dostu olanlar, onu kendilerine veli edinenler, Allah'ın dinine karşı savaş açanlar, şiddetli tartışmalara girenler ve doğru yoldan sapanlardır. Bu kişiler, şeytanın Allah'ın dinine karşı açtığı savaşta onun yanında yer alır, adeta onun ordusunun bir neferi haline gelirler. Böyle bir insan, ayette de bildirildiği gibi, kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Furkan Suresi 55. Kur'an'ın her ortamda üstün geleceği gerçeğinden habersiz, Allah'ın ayetleri konusunda sonuçsuz bir mücadele yürütenler de şeytanın yolundan giderek onun verdiği emirlere kendi akıl ve vicdanlarını kullanmaksızın uyarlar. Şeytanın bu gizli çağrıları ve emirleriyle gerçekte onları çılgınca yanan bir ateşe götürecektir. Şeytan ancak kendi fırkası üzerinde etkili olacaktır. Onun samimi bir kalple Rablerine yönelen, çok büyük bir titizlikle onun emir ve tavsiyelerini uygulayan iman edenler üzerinde hiçbir gücü yoktur. Şeytanın gücü yalnızca Allah'ın cehennem için özel olarak yarattığı insanlar üzerinde geçerlidir. Şeytan, Allah'ın mümin olarak yarattığı bir kulu saptıramaz. Şeytan belki türlü yöntemlerle insanın anlık hatalara düşmesine neden olabilir. Ancak Müslüman herhangi bir hataya düştüğünde hemen bunu fark eder ve tevbe edip Rabbine sığınır. Ancak inkar edenler bir kez şeytanın sözünü dinlemeye başlamış, onu kendilerine veli edinmişlerdir. Artık onlar şeytanın fırkasının, isyankar ordusunun bir mensubudur. Şeytanın sözleri de onlar için bir talimat ve emir halini almıştır. Yapmaları gereken tek şey onun sözlerine itaat etmektir. Şeytanın insanlara verdiği ilk emirse Allah'ın varlığını inkar etmeleridir. Allah'ın, şeytanın durumu gibi çünkü insana inkar et dedi. Haş suresi 16 şeklinde bildirdiği gibi o insanlara ilk olarak Allah'ın varlığını inkar etmelerini söyler. Bu konuda başarılı olduktan ve o insanı kendi fırkasına kattıktan sonra diğer emirlerde birbirini takip eder. Düşünme, dinleme, okuma, öğrenme, uzak dur, yaklaşma ve büyüklen. düşünme yeteneği insana kısa dünya hayatında verilen en büyük nimetlerden biridir. Çünkü insan ancak derin düşünerek Allah'ın sonsuz gücünün, kainattaki kusursuz sanatının farkına varır. Yalnızca düşünen bir insan dünya üzerindeki her ayrıntının pek çok hikmetle yaratıldığını, ölümün yakın olduğunu kavrar. Kur'an'da pek çok ayetlere ancak düşünen insanların öğüt alabileceği, Allah'ın varlığının delillerini ancak onların görebileceği bildirilmiştir. Ancak insanların büyük bir bölümü düşünmeyi bir zorluk olarak görür. Hatta bu insanlar düşünmenin hayatlarına ve kurulu düzenlerine zarar vereceğine inanırlar. Bu anlayışa göre zararların en önemlisi insana dünya hayatlarındaki sorumluluklarını hatırlatmaktır. Düşünmemek insanı zihnin tamamen boşaltıldığı bir çeşit uykunun içine sürükler. Bu uyku adeta bir büyü gibi kişiye tüm sorumluluklarını, niçin var olduğunu, hayattaki amacını, bir gün gelip öleceğini unutturur. Bu kişiler kendileri düşünmekten kaçtıkları gibi başkalarının yaptıkları hatırlatmalardan da şiddetle kaçarlar. Ancak dünya üzerindeki hiçbir şey ve hiç kimse boş bir sebep uğruna var edilmemiştir. Allah, kainattaki her ayrıntıyı insanların üzerinde düşünmeleri için yaratmıştır. İnsan kısa dünya hayatı boyunca tüm yapıp ettikleriyle denenmektedir. Kendisini yaratan ve ölümünden sonra tekrar diriltip hesaba çekecek olan Rabbine karşı büyük bir sorumluluğu vardır. Kur'an'ı okumak, dinlemek, ayetler üzerinde düşünmek ve anlayıp uygulamak da iman eden bir kişinin en başta gelen sorumluluklarından biridir. Düşünen kişi, kainattaki bu kadar ince nizamın ve kusursuz tasarım örneklerinin tesadüfen meydana gelemeyeceğine, var olan her şeyin bir yaratıcısı olduğuna kanaat getirecektir. Bunun sonucunda da Allah'a teslim olacak ve sadece O'nun rızasını kazanmak için yaşayacaktır. Bu gerçeğin farkında olan şeytan, insanların gaflet içinde bir hayat sürmelerini, bunun içinde düşünmemelerini ister. Şeytan, bu nihai hedefine ulaşmak için insanları gaflet haline düşürecek çok özel ortamlar hazırlar. Bunun için insanların zayıf yönlerini kullanarak ince planlar yapar, senaryolar oluşturur. Dinden uzak insanlarda böyle ortamlarda iman eden kişilerin aksine Allah'ı unutarak, ahireti hiç düşünmeyerek gaflet içinde bir ruh haline girerler. Örneğin, eğlence yerleri şeytanın bu ince planını kolaylıkla uygulamaya koyduğu mekanlardır. Çünkü dinden uzak insanlar bu gibi yerlerde hiçbir şey düşünmeden boş bir zihinle vakit geçirebilmektedir. Bu mekanlarda en değer verilen şeyler giyilen kıyafet, takılan takı, harcanan para ve çevredeki insanlardır. Kimsenin birbirini duyamadığı şiddetli bir müzik, dumandan kimsenin kimseyi göremediği puslu bir hava, patlayan flaşlar, yüksek sesli konuşmalar ve bağırtılar bir araya gelip şeytanın senaryosunu oluşturur. Böylece Allah korkusu olmayan insanların dikkatini kesinlikle toparlayamayacağı ve düşünemeyeceği ortam tamamlanmış olur. Elbette insanların eğlenmeleri, neşe içinde olmaları, sohbetinden hoşlandıkları kişilerle beraber olmaları güzel nimetlerdir. Ancak burada kastedilen ortam, ahiretin unutulduğu, Allah'ın adının anılmadığı, aksine Allah'ın ayetleriyle alay edilen yerlerdir. Yaratılış amacını tamamen unutmuş, Allah korkusunu kalbinde hissetmeyen kişilerin ne uyarıları anlayacak, ne de olan bitenleri düşünecek halleri kalmaz. Zaten böyle kişilerin bu tür mekanları tercih edişlerindeki sebeplerden biri de her şeyi unutmak ve düşünmemektir. Bunu da sık sık dile getirirler. Böyle mekanlara kendi ifadeleriyle kafasını boşaltmak için gelen bir insan 10 dakika önce aklı başında davranırken bir anda her türlü taşkınlığı normal karşılamaya başlar. Yine kendi ifadeleriyle çılgınca eğlenmek adına her türlü ahlaksızlığı makul karşılar, olan bitenlere karşı duyarsızlaşır. Allah, onlardan güç yitirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. İsra suresi 64 ayetiyle de şeytanın bu yöntemine dikkat çekmektedir. Bu gibi ortamlarda Allah korkusu hissetmeyen insanların zihinlerinden faydalı bir düşüncenin, akılcı ve güzel bir tavrın geçmesi neredeyse imkansızdır. şeytan görevini başarıyla tamamlamış ve insanların düşünmeyin şeklindeki emrine itaat etmelerini sağlamıştır. Bağırtıyla, gürültüyle, taşkınlıklarla insanların Allah'ın ayetlerini düşünmekten uzaklaştırıldıkları her ortam, şeytanın az önce bahsettiğimiz planının bir parçasıdır. Futbol maçlarında tribünlerdeki ortam, konserler sırasında stadyumları dolduran kalabalıkların oluşturduğu ortam da insanları düşünmekten uzaklaştırır. Birçok insan böyle yerlere eğlenmek ya da keyifli bir spor karşılaşması izlemek için değil, kavga etmek, rahatça ahlaksızlık yapmak için gelir. Üstelik böyle yerlerde bir iki kişi değil, binlerle, on binlerle sayılabilecek bir kalabalık birbirlerini etkileyerek topluca gafil bir havaya girebilir. Bunları gerçeklerden kaçmak için bir fırsat olarak değerlendiren insan, ölüm meleklerini hiç beklemediği bir anda karşısında gördüğü zaman artık her şey için çok geçtir. Çünkü kişi dünya hayatını boş amellerin peşinde çirkin tavırlarla geçirmiş ve Kur'an ayetlerini düşünmekten şiddetle kaçmıştır. Unutulmamalıdır ki bir mekanda Kur'an ahlakına uygun şekilde eğlenmek yerine taşkınlık yapan bir kişiye de o taşkınlıkları teşvik edenlere de ölüm aynı yakınlıktadır. Belki o kişi dışarı çıkar çıkmaz ölüm melekleriyle karşılaşacak, hiç beklemediği bir anda kendini hesap verirken bulacaktır. İşte ölüm insana bu kadar yakınken kişinin gaflet içinde hayatına devam etmesi çok büyük bir akılsızlıktır. Kişi ölüm melekleri canını alırken tüm yaşadıklarını geride bırakacak ve hesap gününü unuttuğu için yaptığı her türlü taşkınlığın pişmanlığını yaşayacaktır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerin, onun emir ve yasaklarına itaat etmeyenlerin ortak özelliklerinden biri de kibir ve kendi aklını beğenmedir. Şeytan, insanlara şiddetli bir büyüklenme duygusu vererek her şeyi en doğru ve eksiksiz şekilde kendisinin bildiğine inandırır. Bu nedenle de kişi çevresinden gelen hatırlatmalara, tavsiye ve eleştirilere alayla ve kibirle karşılık verir. Hiç kimseyi ya da hiçbir şeyi yol gösterici tanımadığı gibi sadece kendi inancından vazgeçmemek uğruna yanlış olduğunu gördüğü şeylerden dahi vazgeçemez. Kendi fikrinin bazı eksiklikleri, hatalı yönleri olduğundan biraz olsun şüphe etse dahi doğruyu görebilecekken inatçı, sabit fikirli ve kuralcı bir karaktere sahip olur. Bu nedenle de kendine yapılan daveti yanlış anlar. İman edenlerin bu davete kendine karşı bir üstünlük sağlamak peşinde olduğunu düşünür. İman edenlerin hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah'ın rızası için insanlara Allah'ın dinini tebliğ ettiklerine bir türlü inanamaz. Ancak kibir ve büyüklenmenin kişiye verdiği kayıplar hiç de göz ardı edilemeyecek türdendir. Boş bir gurur savaşı veren inkarcılar, öncelikle yapmakta oldukları yanlışlardan dönme ve kendilerini ıslah etme gibi çok önemli bir fırsatı kaybetmiş olurlar. Çünkü her türlü davete daha baştan kapıyı kapatmışlardır. Hatırlatılanların kendi yararlarına olup olmadığını değerlendirecek bir fırsatları dahi olmamaktadır. Kendi fikirlerinin doğruluğundan o kadar emindirler ki, daha akıllı bir kişinin olabileceğine ihtimal dahi vermezler. Şeytanın büyüklenin şeklindeki emrine itaat edip hiç kimsenin fikrine değer vermezler. Ancak şeytan insanların büyüklenin şeklindeki emrine itaat etmelerini yeterli görmez. Onun isteği kendi yandaşlarının da onunla birlikte Allah'a karşı isyan şeklinde olmalarıdır. Nitekim şeytan bu hedefini gerçekleştirmek üzere isyanı iman etmeyenlerin gözünde güzel göstermektedir. Onlar yapılan daveti dinlemez, Kur'an ayetlerine kulak vermez, büyüklenerek sırt çevirirler. Şüphesiz dünyada Allah'a baş kaldırarak kendisine yol gösterici edindiği şeytanın emirlerine uyanlar, bu tavırlarının karşılığı olarak ahirette büyük bir kayba uğrayacaklardır. Şeytan, taraftarlarının Kur'an'ı dinlemelerini istemez. İnsanların çoğu da şeytanın bu emrine uyarak kendilerine anlatılanı dinlememek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Allah, inkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda okunurken yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz. Fussilet suresi 26 ayetiyle bu kimselerin nasıl bir yaklaşım içinde olduklarını bildirmiştir. İnkar edenler, Kur'an'ı dinlememek için çeşitli demagoji yöntemlerine başvurur, yüksek sesle üstün gelmeye çaba harcarlar. Konuyu değiştirmeye çalışır, saldırgan bir üslupla ayetlerin okunmasını engellemeye gayret ederler. Bu yöntemler işe yaramazsa, bu kez iman edenleri susturmak için şiddete, tehdide ve türlü baskı yöntemlerine başvurabilirler. Bunları yapmalarının tek nedeni ise, duydukları gerçeklerden etkileneceklerinden, vicdanlarının harekete geçeceğinden korkmalarıdır. Bu korkularını onların yüz ifadelerinden, tavırlarından hemen anlamak mümkündür. Oysa Kur'an insanlara bir rahmet ve müjdedir. Ahirette kurtuluşlarını sağlayacak her türlü bilgiyi onlara vermektedir. Allah, inkarcıların bu gerçeklere rağmen inkar etmelerini bir ayette şu şekilde bildirir. Bilen bir kavim için ayetleri fasıllar halinde açıklanmış Arapça Kur'an kitaptır. Bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak, ama çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. Fussilet suresi 3-4. Allah, Kehf suresinin 101. ayetinde inkarcıların Kur'an'ı dinlemeye katlanamadıklarını bildirir. Bu insanlar, inançsızlıktan vazgeçmemeye şartlanmış oldukları için, zaten dinlesem de vazgeçmeyeceğim diyerek daha en başından yüz çevirirler. Oysa, böyle bir durumda mantıklı olan yapılan daveti dinlemek, daha sonrasında da sağlıklı bir kanaate varmak olmalıdır. Ancak şeytan çok iyi bilmektedir ki, eğer insanlar Kur'an'ı samimi bir kalple dinlerlerse, Kur'an'da bildirilen gerçeklerin farkına varacaklardır. Çünkü Kur'an okumak, o kişilerin üzerindeki gaflet perdesini ortadan kaldıracaktır. İşte bu nedenle şeytan şiddetle insanların Kur'an'ı dinlemesini engellemeye çalışmaktadır. Şeytanın insanlara verdiği bir diğer emirse, yaklaşmayın, uzak durun şeklindedir. Bunun amacı, kendisine tabi olanları, Kur'an'ı okuyan, hatırlatan, yaşayan ve Kur'an'a davet eden kimselerden uzak tutmaktır. Şeytan, iman edenlerle birlikte olmanın kendi fırkası üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacağına inanır. Çünkü iman edenler, Allah'a olan güçlü teslimiyetlerinden kaynaklanan her tavır ve her konuşmalarıyla insanlara Allah'ı hatırlatırlar. Güzel ahlaklarıyla çevrelerinde olumlu bir etki yaratırlar. Müminlerle birlikte olan insanlar, isteseler de istemeseler de bu olumlu halden etkilenirler. Oysa bu, şeytanın en istemediği şeydir. Bu nedenle de, inkar edenlere iman edenlerden uzak durmalarını, onlarla herhangi bir ilişkiye girmemelerini emreder. Hatta, iman edenlere karşı ters, saldırgan, alaycı bir tavır sergilemelerini ister. Çünkü böylece aralarında olumlu bir ilişkinin oluşma ihtimalini azaltmış olacaktır. Şeytanın bu güçlü telkini nedeniyle inkar edenler Allah'a iman eden kişilerden uzak durmaya özen gösterirler. Bir kişinin iman ettiğini, Allah için yaşadığını bilmeleri, inkarcıların bu kişiden uzak durmaları ya da ona karşı kin duymaları için yeterli olur. Çünkü müminler hatırlattıkları gerçekler nedeniyle inkarcıların dinsiz yaşamları için manevi bir tehlike konumundadırlar. Bu nedenle de iman edenlere karşı bir sempati besleyen ve onlarla görüşmek isteyen kişileri engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Böylelikle Allah'ı ve onun ayetlerini hatırlatacak ve hesap günüyle uyarıp korkutacak birilerinin çevrelerinde bulunmasını engellemiş olurlar. Herkes kendileri gibi olduğunda ise Kur'an ayetlerinden kaçarak yaratılış amaçlarını düşünmeden yaşamaları daha kolay olacaktır. İnkarcıların bu çabasının altında iman edenleri toplumdan tamamen tecrid etme arzusu yatmaktadır. Nihai hedefleri iftiralarla, baskılarla onları toplumdan uzak tutmak, tüm ilişkilerini kesmektir. Çünkü bu onların yapacakları hakka daveti engellemenin en kesin çözümüdür. Şeytanın İnsanların iman etmelerine engel olmak için kullandığı yöntemlerden biri de insanları din konusunda bilgilendirecek kitaplardan uzak tutmaya çalışmaktır. Nitekim bu amaçla sayısız kitap yakılmış, tahrip edilmiş ya da kitapların basımı ve yayılması engellenmiştir. Özellikle de günümüzde komünist ve materyalist yönetimler insanlara Allah'ın varlığının delillerini göstermeyi hedefleyen kitapların okunmasını türlü yöntemlerle engellemişlerdir. Kur'an hakikatlerini anlatan kitapları bilinçli olarak zararlı olarak lanse edip bu daveti yapan kişilerin toplum içindeki saygınlıklarını zedelemeye çalışmışlardır. Aslında tüm bunlar şeytanın insanların Allah'ı inkar etmeleri için uygun bir zemin hazırlama amacıyla yaptırdığı çalışmalardır. Bir kısım dinsiz çevrelerde şeytanın insanların okuyup öğrenmelerine, muhakeme edip gerçekleri bilmelerine engel olma yönündeki bu hedefine aracı olurlar. Bu uygulamalar Rusya, Çin gibi komünist ülkelerde açıkça yapılırken materyalist bir hayat anlayışına sahip yönetimlerce de yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Komünist Rusya'nın Müslüman Türkiye Cumhuriyetler'de alfabeyi değiştirmesi, daha sonra tüm kitap basınlarını kontrol altına almasının ardında yatan nedenlerden biri de budur. Böylece insanların dinlerini öğrenmelerini engellemek, dolayısıyla da kimliklerini kaybetmelerini sağlamak istemiştir. Aynı şekilde Rus yönetiminin Doğu Türkistan halkının Müslüman kimliklerini kaybetmeleri için Kur'an ve Kur'an'ı anlatan kitaplar okunmasını yasaklaması buna önemli bir örnektir. Bir fikre itiraz edebilmek veya onu tümüyle reddedebilmek için öncelikle bu fikir hakkında çok kapsamlı bilgi sahibi olmak gerekir. Bir fikirden veya bir öneriden hakkında hiçbir fikir edinmeden kaçmak, bu konuya karşı öne sürülebilecek geçerli bir sebebin olmadığını gösterir. Bu durum, Kur'an ayetlerini dinlemeyi reddeden kimselerin mantığı için de geçerlidir. Kur'an'dan yüz çevirenlere, Kur'an'ı dinlemeyi, okumayı neden kabul etmediklerini sorduğunuzda geçerli bir delil göstermelerini beklersiniz. Ancak verdikleri cevaplar ya ezbere ve ön yargılara dayalıdır ya da sadece kendi zan ve tahminlerini yansıtır. Aslında bu pek çok insanın tüm yaşantısına yayılmış büyük bir hatadır. İnsanların çok büyük bir bölümü fikri saplantıları nedeniyle kendi düşüncelerinin karşısında yer alan fikirleri öğrenmez, onların kitaplarını okumak istemezler. Komünist fikre sahip olanlar sadece kendi fikirlerini savunan kitapları, faşistler faşist düşünceye sahip kişilerin kitaplarını, ateistlerse yine ateistlerinkini okurlar. Bir komünistin faşizmi anlatan kitapları okuması, incelemesi pek görülmüş bir şey değildir. Ancak bu durum insanların manevi gelişimi açısından büyük bir eksikliktir. Bir konu hakkında bilgisiz, fikir sahibi olmayan bir kişiyle o konu hakkında konuşmak mümkün değildir. Her konuda bilgi sahibi olmaksa insanın kararlarının, teşhislerinin, fikirlerinin doğru ve isabetli olması bakımından önemli bir unsurdur. Çünkü bilgisiz insan her türlü telkine açık insandır. Bu nedenle de yanılma olasılığı doğal olarak daha fazladır. Bilinçli, kültürlü, hür düşünen ve geniş ufka sahip bir insanın bakış açısı ise daha geniş, tahlilleri daha detaylıdır. Ortaya koyduğu fikirlerse ezbere değil, somut delillere dayalıdır. İşte böyle insanlara yanlışlıklarını anlatmak, doğruları göstermek çoğu zaman çok daha kolaydır. İman edenler için de bu durum farklı bir açıdan önemlidir. Derin bir Kur'an bilgisi olan, aynı zamanda kültürlü, geniş bir bilgi birikimine sahip bir müminin çevresinde olan bitenlere bakış açısı da daha keskin, kararları daha isabetli olur. Örneğin, dinsiz ideolojileri, onların vaat ettikleri sistemlerin tehlikelerini bilen bir mümin, Kur'an'da tarif edilen hak sistemin üstünlüğünü daha derinlemesine takdir edebilir. Kur'an'a karşıt olan komünizm, faşizm ya da anarşizm gibi fikirler hakkında derin bir bilgi birikimi olan bir mümin, bu fikirlerin Kur'an'la nasıl geçersiz kılındığını kolaylıkla tespit edebilir. Bu bilginin sonucunda da insanlara bu zararları anlatabilir ve doğru olanın Kur'an ahlakını yaşamak ve yaşatmak olduğunu izah edebilir. İşte bu yüzden insanların inkarda yarıştıkları böyle bir dönemde her Müslümanın yapması gereken şey her fikir hakkında bilgi sahibi olmaktır. Müslüman Kur'an'a karşıt fikirlerle ilmi bir mücadele için kendini yetiştirmeli, genel kültürünü, dünya görüşünü artırmalıdır. bilgi eksikliğinden dolayı sessiz kalmak, karşı taraf şunları söylüyor, biz de şu şekilde bir karşılık verelim diye düşünmemek bir Müslümana yakışmaz. Çünkü diğer insanlara dini tebliğ etmek, din karşıtı kişilerle fikri zeminde mücadele etmek ancak onların fikirlerini bilmekle mümkün olabilir. Ayrıca Kur'an'da Allah'ın pek çok ayetle haber verdiği putperest dinleri tanımak, hak dinlerin ne tür sapkınlıklarla dejenerasyona uğradığını bilmek de önemlidir. Bu şekilde geçmişte yaşananların günümüzde hangi şekillerde ortaya çıktığını görebilmek mümkün olur. Bu yüzden Kur'an'da ataların dini olarak vurgulanan batıl dinleri, totem anlayışını da öğrenmek gerekir. Nitekim Kur'an'da diğer dinlerden, mecusilerden, müşriklerden, Lata, Uzza'ya ve Menat'a tapan topluluklardan bahsedilmekte, iman edenlerin bu gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla Müslümanın diğer inançları, ideolojileri ve felsefeleri çok iyi bilmesi, kitaplarını okuması ve her biri hakkında fikir sahibi olması gerekir. Müslümanın fikir sahibi olması, öğrenmesi gereken konularla ilgili maddelerin sayısını dilediğimiz kadar artırabiliriz. Çünkü Kur'an'da pek çok bilim dalına, biyoloji, astronomi, arkeoloji, botanik, coğrafya, tarih, kimya, psikoloji, sanat gibi tüm hayatımızı kapsayan temel pek çok bilgiye dikkat çeken ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlerin de işaretiyle anlıyoruz ki, temel bilgilere, genel kültüre sahip imanlı bir kimse, Allah'ın yarattığı kusursuz düzeni tüm incelikleriyle öğrenecek, dolayısıyla tüm kainatı yaratan Rabbine karşı daha derin bir imana sahip olabilecektir. Şeytanın yolunu izleyen insanlar, tüm kainatı yoktan var eden Allah'ı inkar ettikleri için gördükleri her varlığa ayrı ayrı benlik verirler. Bunların her birinin Allah'tan müstakil bir güçleri olduğunu zannederler. Halbuki bu varlıklar tamamen Allah'ın kudreti ve hakimiyeti altındadır. Bu varlıklara insanın kendisi ve yaşadıkları da dahildir. Çünkü insan, içinde yaşadığı maddesel dünyayı sadece algılarının kendisine yansıttığı şekliyle görür. İnsan bu varlıkları beynine iletilen bir kopya olarak algılar ve sadece beynindeki görüntülerle muhatap olur. Örneğin yolda giden bir otomobili görmemiz ya da bu otomobile bindiğimizde koltuğunun yumuşaklığını hissetmemiz için bu otomobilin gerçekte var olması gerekmez. Biz otomobilin varlığına dair tüm bilgileri sadece beynimizde, algılarımızın bize ilettiği şekliyle ediniriz. Dolayısıyla otomobilin aslıyla muhatap olmamız hiçbir zaman için mümkün değildir. Bizim muhatap olduğumuz gerçek sadece beş duyumuz sayesinde beynimizde algıladığımız elektrik sinyallerinden başka bir şey değildir. Bizim ömrümüz sadece ve sadece beynimizin içinde geçer. Dışarıda bulunan maddeyle asla muhatap olamayız. Aynı şekilde miting alanına çıkıp konuşma yapan bir kimse de aslında beyninin içindeki kalabalığa karşı konuşur. Bu kimse kalabalık bir kitleye karşı konuşabildiğini sadece zanneder. Yani konuşmayı yapan kişi beyninin içindeki miting alanından çıkamaz. Kalabalığı oluşturan kişiler de her biri ayrı ayrı kendilerine seslenen bu kişiyi kendi beyinlerinde görürler. Tüm konuşmalar, bağırışmalar, insan kalabalığı beynin içinde kalmaya mecburdur. Dolayısıyla hiçbir zaman aslına ulaşamadığı bir şeyin varlığına göre hareket etmek, beynindeki görüntünün dışına çıkamayan bir kimse için son derece anlamsız bir durumdur. Bu, dünyaya şiddetle bağlanan insanların düşünmek istemedikleri apaçık bir bilimsel gerçektir. Halbuki ne kadar kaçmaya çalışsalar da, kabul etmemek için ne kadar direnseler de kendisinden kaçamayacakları bir gerçektir. Üstelik bu, insanın tüm yaşamı boyunca bizzat yaşayıp gözlemlediği bir gerçektir. Bundan kaçan her kim olursa olsun mutlaka bilmelidir ki beyninin içindeki dünyadan dışarı çıkması kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla maddenin mutlak olduğuna inanarak Kur'an'ı inkar edenler bu çok önemli bilgiler doğrultusunda düşündüklerinde bu önemli gerçekle yüz yüze geleceklerdir. Böylece hırsını yaptıkları, korkusunu duydukları ya da kibirlenmelerine sebep olan şeyler de doğal olarak anlamını yitirecektir. Aynı şekilde sözlerine itibar edilen, önder kabul edilen kişiler de Allah'ın insanların beyninde oluşturduğu birer algıdan ibarettir. Dolayısıyla şeytana ya da onun etkisi altındaki kişilere kayıtsız şartsız itaat içinde olmak, maddesel dünyayla muhatap olunduğu yanılgısından başka bir şey değildir. Bir insan, maddenin gerçek mahiyetiyle ilgili bu önemli gerçeklerin farkında olmadan seneler geçirmiş olabilir. Belki birçok kişi gibi çevresini saran insanları, doğayı ve tüm kainatı beyninin içinde gördüğünü, dışarıda olanların gerçekleriyle asla muhatap olamayacağını düşünmemiş olabilir. Ancak birkaç saniye için dikkatini toparlayıp samimiyetle düşünmesi, insanın hayatı olan tüm bakış açısını değiştirmek için yeterlidir. Örneğin siz bu programı dinlediğiniz radyoyu ve radyodan kulağınıza gelen bu sesi düşünün. Aslında bunların her biri duyularınız aracılığıyla beyninize gelen algılardan ibarettir. Duyduğunuz bu seslerin yalnızca beyninize giden elektrik sinyalleri olduğunu, elinizde tuttuğunuz radyonun aslıyla ise ömrünüz boyunca hiç karşılaşmadığınızı bir kez daha düşünün. Bu mucizevi durumu anladığınız an gerçek hayata başladınız demektir. Çünkü maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayacağını ve sadece dışarıda var olanların görüntülerini görebileceğini gerçek manasıyla anlamak, insanın dünya hayatında öğrenebileceği en büyük bilimsel gerçektir. Bu program boyunca anlatılan insan karakterlerini sakın kendinizden çok uzak görme yanılgısına düşmeyin. Çünkü siz de Kur'an'ı şimdiye kadar hiç okumamış ya da sahip olduğunuz ön yargılardan dolayı okumaktan vazgeçmiş olabilirsiniz. Belki günlük işlerinizin yoğunluğundan dolayı vakit ayıramayacağınızı düşünerek böyle bir karar vermişsinizdir. Belki de çevrenizden aman fazla okuma yoksa kendini kaptırırsın gibi hiçbir mantığı olmayan olumsuz telkinler almış olabilirsiniz. Ya da saydığımız bu ihtimallerin hiçbirini yaşamamış ve Kur'an'ı okumayı aklınızın ucundan dahi geçirmemiş olabilirsiniz. Ancak önünüzde hala büyük bir imkan var. Şeytanın, insanların Kur'an'ı dinlemelerine engel olmak için verdiği emirlere uymayıp vicdanınızın sesini dinleyebilirsiniz. Eğer Kur'an'ı okuyan, ayetlerde bildirilen gerçekleri bilen bir insansanız, yine önünüze güzel bir fırsat çıkmış durumda. Buraya kadar anlatılanlardan, Kur'an'dan kaçan insanların ne kadar büyük bir zararda olduklarını görmüş vicdanlı bir insan olarak, başkalarının da Kur'an'ı okumalarını tavsiye edebilirsiniz. İnsanları Allah'ın dinini öğrenme, Kur'an ahlakını yaşama, İslam'ın sunduğu güzellikleri öğrenme konusunda teşvik edebilirsiniz. Her şeyi yoktan var eden ve dünyayı insanlar için bir deneme kılan Rabbimiz, şeytana güç verip insanlara işitme, dinleme, düşünme dedirtiyor. Ancak siz bu denemenin farkına varıp şeytanın emirlerine kulaklarınızı tıkayacak ve vicdanınızın işit, dinle diyen sözüne uyacaksınız. Unutmayın ki size şeytanın terkinlerini aktaran, Allah'a iman etmenizi engelleyen, güç ve iktidar sahibi görünen önderleriniz de Allah'ın sizi denemek için yarattığı varlıklardır. Allah, şeytanın bu çağrılarına nasıl karşılık vereceğinizle sizi imtihana tabi tutuyor. Aynı şekilde onların kitapları yırtın, yok edin emrini veren sesini yaratanın da Rabbiniz olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın ki bu kişilerin her birinin ayrı ayrı güç sahibi olduğunu düşünerek onlardan çekinmek, korkmak ve hiç düşünmeden onlara itaat etmek çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü o kişilerin her biri de Allah'ın kendileri için yazdığı kadere uymakta ve Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetirememektedirler. Ancak kesin olan tek bir gerçek vardır. O da tüm insanların bugün ya da yarın mutlaka ölüm melekleriyle karşılaşıp yapayalnız hesaba çekilecekleridir. Her insan istese de istemese de beyaz bir beze sarılıp yerin 3 metre altına girecek ve üstüne kürek kürek toprak atılacaktır. her insan Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Ve bilin ki insan Allah'ın huzuruna çıktığı anda yanında ne kendisine Rabbini inkar etmede destek olan, teşvik eden, hatta bizzat kendisi de inkar eden dost sandığı kişilerden hiçbiri olmayacaktır. Bu nedenle şu an sizi inkara teşvik eden kişilerin canlı, dinç ve sağlıklı olmaları sizi sakın aldatmasın. Çünkü hesap günü geldiğinde o kişilerin hiçbirini yanınızda bulamayacaksınız. O nedenle siz de o gün gelmeden önce Kur'an gerçeğinden kaçmaktan vazgeçin. Tüm vaktinizi ve enerjinizi Kur'an'ı okumaya ve okutmaya, Kur'an ayetleri üzerinde düşünmeye ve düşündürmeye ayırın. Bu program Harun Yahya'nın Kur'an'ı Dinlemeyenler adlı eserinden uyarlanmıştır.